Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Kız Ali, Nihat Behram, Gendaş Yayınları, 1. Basım İstanbul, Ekim 1998, okuyan Şule Tüzül. Nihat Behram, Kız Ali, Naletli Ömrün Kırlangıçları. Kız Ali'deki insanı sarsan ve saran heyecan yapay değil, yaşam gerçekliğinden şiirsel bir anlatımla süzülüyor. Yaralı insan onurunu onarmanın tutkusuyla yazılmış Kız Ali'ye başladınız mı bitireceksiniz, nefes kesercesine sürükleyici romanında Behram okuruna dinlenme fırsatı vermiyor. Çudi Bürgi. Behram'ın romanının çok güçlü ve etkili olduğunu, Anadolu'nun sokağa atılmış çocuklarını olağanüstü bir yetkinlikte anlattığını belirtmeliyim. Yazarın etkili, çarpıcı ve şiir yüklü kalemi okuyanı hemen romanın içine çekiyor. Oral Çalışlar. Şiirsel dili ve çarpıcı anlatımıyla Behram bizi kendi isteği dışında var olan yaşamın sarsıcı gerçeğine kenetliyor. Sarsılarak ve bir solukta okunması kaçınılmaz bir roman. Stephen Lore. Nihat Behram bütün insanlığa çığlığı ve çağrısı hiç tükenmeyecek olan bir destan armağan ediyor. Soysal Ekinci. Yoğun bir şiirsellik ve çağrışımsal zengin bir dille Behram Kız Ali'de merhametsiz bir dünyayı kendine güvenli bir eleştiriyle sergiliyor. Christoph Schroeder. Nihat Behram 1946 yılında Kars'ta doğdu. 10 şiir kitabı yayınladı. Yayınlanmış 20 kitabı bulunmaktadır. Çeşitli yapıtları yabancı dillere çevrilmiştir. Halkın Dostları, Militan ve Güney dergilerini çıkaranlar arasındadır. Yazdıklarından ötürü 12 Mart döneminde 2 yıl tutuklu kaldı. 70'li yıllarda bir süre gazetecilik yaptı. 12 Eylül döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla TC vatandaşlığından çıkarıldı. Uzun yıllar yurdundan uzakta yaşamak zorunda kalan Behram, 17 yıllık politik sürgünlükten sonra 1996 yılında yurduna dönebildi. 1. Yaşamında ölüm çınlanmıştı. Ölümünde ise yaşam. Canı acıların saçağıydı, günahların yatağı, yalnızlığın kucağı. Kanlı aktığından habersiz, ırmaklar gibiydi insanlık. Kendi şarkısının dilsizi, kendi düşünün körü, sağrı kendi çığlığının. Onu ölümünden kısa bir süre sonra tanımıştım. Daha doğrusu ölümüydü tanışmamızın nedeni. Bizi tanışmaya ölüm çağırmıştı. Ölümü sadece bana değil, duyabilen herkese bir tanışma çağrısıydı. Duvarları, insanları, motorları, yasaları, merakları, yalanlarıyla sürekli gürültü üreten kentlerin birinden diğerine kaçarak yaşıyordum. Kaçmak da gürültülüydü. Gecelerinde karanlığın, gündüzlerinde aydınlığın tanımını yitirdiğim caddeler kadar gürültülüydü. Üstelik gürültüsü katranlıydı, kırık cam parçalarıyla doluydu, irinliydi, küflüydü. Gün oluyor öldüresiye hesaplaşıyordum kendimle. Bu kez dünyanın dört bir ucundan toplayıp getirdiğim bıçaklarımla dertleşiyordum. Tırnaklarımla dertleşiyordum. Dertleşmekten çok kendi kendimle dalaşmaydı bu. Böyle bir günümde gelmişti o. Gelişi susuzluktan solgun düşmüş çiçekler kadar mahzundu. Doğduğu gün anası vurulmuş karaca yavrusu gibi mahzundu. Ve su sesi kadar ve bebek gülüşü kadar mazlumdu. Karanlığın ve aydınlığın tanımıyla gelmişti. Gelmiş ve içimdeki ıssızlığı yalnızlığına sarınmıştı. Sarınıp dirilmişti. Yeniden renklerine kavuşan bir çiçek gibi dirilmişti. Dirilmiş ve tanışmıştık. Tanıştığımız an o da ölüm baygınlığından ayılmıştı. Ölümlerden doğar gibi ayılmıştı. Ölüm tanışmamızın hem anasıydı hem yavrusu. Bir ana yavruydu. İçimde ana yavru duygusuyla büyümeye başlamıştı ölüm. Büyümesinin hızı olayım istiyordu. Düşlerinin gözleriyle bakıyordu bana. Meraklarının, acılarının gözleriyle bakıyordu. Yalnızlığının gözleriyle bakıyordu bana. Barınmaktan, korunmaktan başka kaygısı, büyümekten, üremekten başka arzusu olmayan çiçeklerin, serçelerin, ceylanların gözleriyle bakıyordu. Yağmurdan ve rüzgardan, sudan ve topraktan bakıyordu. Özlemlerin, kuşkuların, korkuların gözleriyle bakıyordu bana. Yaralı bir yaşamın, duyulmaz olmuş çığlıklarıyla bakıyordu. Yavrusunu besleyip büyütmem için yakarıyordu ölüm. Canımla da olsa onu besleyip büyütecektim. Ölümün çınladığı yaşamına yetişememiştim. Fakat yaşamın yankılandığı ölümünde büyümesinin hızı olacaktım. Karanlığında ona aydınlığın gizi olacaktım. Yaşamdaki bir bebeğin bakıma nasıl gereksinimi varsa içimdeki ölüm yavrusunun da öylesine gereksinimi vardı bana. Yüreğime nasıl gereksinimim varsa ona öylesine gereksinimim vardı. Öç arayışımın tanımı olmuştu, öfkem olmuştu. İçinde debelendiğim karanlıklar, aydınlıklar bulamacında gözlerim olmuştu benim. Sessizliğin dili olmuştu, suçsuzluğun teni olmuştu. Karma karışık duygularla dolaştığım yollarda öçlerimin yönü olmuştu. Yaşamını, ölümünü gizleyerek gelmişti. Yaşamının izleri ölümünde gizliydi, ölümünün izleri ise yaşamında. Gelmiş ve yeniden doğmuşçasına, yeni bir cana sarınmışçasına bana sığınmıştı. Büyümek istiyordu, büyümeye sığınmıştı. Yitirdiği anasına kavuşmacasına büyümeye sığınmıştı. Gülmek, ağlamak istiyordu. Yitirdiği yüzünü bulmuşçasına gülmeye, ağlamaya sığınmıştı. Tutunmak, doğrulmak, koşmak için sığınmıştı. Yaralı güvercinlerin ürkekliğiyle, solgun çiğdemlerin kırgınlığıyla sığınmıştı. Öcü alınsın arzusuyla sığınmıştı. Kanlar küller içinde sığınmıştı. Kanlarından, küllerinden soyunmak için sığınmıştı. Büyüdüğü dalından düşürülmüştü de sanki dalına konmak için sığınmıştı. Kendi gövdesiyle küstürülmüştü de sanki gövdesiyle barışmak için sığınmıştı. Ölümünden önce onunla tanışmamız olası değildi. Tanışmanın olan aklarından yoksundu. Çünkü yavaştım. Yaşamın hızından daha yavaştım. Herkes gibi yavaştım. Acı hızla büyüyordu ve ben yavaştım. Herkes gibi yavaştım. Var olan her şeyde hızla büyüyordu ölüm. Ve ben yavaştım. Herkes gibi yavaştım. Kan hızla süzülüyor, kül hızla yüzülüyordu candan. Özlem hızla büyüyor, kahır hızla yayılıyordu. Gözyaşı hızla çoğalıyor, vahşet hızla ürüyordu. Bense kendi düşlerimde bile yavaştım. Sorunlar yavaş kılıyordu beni. Herkes gibi yavaştım. Bardakta su gibi yavaştık. Tutsağı olduğum ne varsa un ufak öğütülüp hızlanmalıydım. Dalgaların koynunda köpürmek için yüreğimde ırmaklar, denizler taşımalıydım. Külleriyle sığınmıştı bana. Yolunmuş gülleriyle sığınmıştı. Canını dilim dilim kıydıkları günleriyle sığınmıştı. Günlerinin kanlı izleriyle sığınmıştı. Kül olmuş elleriyle sığınmıştı. Tayları boğulmuş atlar kadar küskündü bakışları. Kararmış yaralarının közleriyle sığınmıştı. Kurt pençesindeki kuzularıyla, zehirlenmiş tazılarıyla sığınmıştı. Aysızdı, cansızdı. Yarsız, yuvasızdı. Korku hızla büyüyordu. Yalan hızla büyüyordu ve biz yavaştık. Rüzgarımız bile yavaştı. Yüreği hızla büyüyen çocuklara karşı sevgimizde, şefkatimizde yavaştık. Merakımızda, öfkemizde yavaştık. Caka, fiyaka hızla büyüyordu. Kaypaklık, sahtekarlık hızla büyüyordu. Bir avuç kalmıştı fedakarlık. Cesaret, umut, direşkenlik bir avuç kalmıştı. Onu da sıkıntı kemirmeye başlamıştı artık. Umudun berrak kaynağında su başını tutanlar çamur karıyordu. Çamur sıçramış güzellikti geçerli olan. Candan çok cansızlık, yandan çok yansızlık, inançtan çok inançsızlık, yüzden çok yüzsüzlük, düşten çok düşsüzlük geçerliydi. Kanlı hücreler unutulmuş, başkaldırı küçümsenir olmuştu. Vahşetin ayaklarındaki nalçalar, kabaralarsa paslıydı, timsahlıydı. Adımları kırbaçlıydı, postallıydı, muskalıydı. Daha çevikti ölüm. Canda çoğalıyordu. Kanda, külde çoğalıyordu. Cana uydurulmuş yazgıda çoğalıyordu ölüm. Kire teslim olmuş ten gibi, ele teslim olmuş yar gibi, acıya teslim olmuştu can. Yaralarını kanıksamış hayvana dönmüştü. Yangına kaçan tavşana, merhamet dileyen kurbana dönmüştü. Güçsüzdü, kimsesizdi. İnsanlık gerçek tanımından, can insanlık gerçeğinden yoksundu. Kandı insanlık, küldü, yoktu. Sürülerinde anasız balıklar gibiydi insanlar. Yavrusunu boğan kediler gibiydi insanlık. Dağ başında sahipsiz oğlaklar gibiydi insanlar. Çorak topraklar gibiydi insanlık. Kanlı aktığından habersiz ırmaklar gibiydi. Kandaki, küldeki izlerinde aramaya başlamıştım onu. Hem diri hem ölü yanımla beslemeye başlamıştım. Canımla, yaşayan yanımla emzirmeye başlamıştım. Tanışmamız acının da tanığı kılmıştı beni. Sanki acısının tanığı olayım diye tanışmıştı benimle. Alınmamış öcünün anası kılmıştı ölüm beni. Acısı diri kalmakta direnen tek yanıydı. Ölümün bana bırakıp gittiği yavrusuydu acısı. Yurdu gibi seçmişti beni, toprağı suyu gibi seçmişti. Korktuğu gecelerde gizlendiği dipsiz kuyu gibi seçmişti. Yazgısına boyun eğme huyu gibi seçmişti. Köksüzdü, öksüzdü, ocaksız kucaksızdı. Bir yanımı acısının öyküsüyle taş gibi, bir yanımı öcünün öfkesiyle eş gibi doldurmuştu. O yanımdı, bu yanımdı demeden canımla beslemeye başlamıştım onu. Ölümün yavrusu bendeydi artık. Dileğine yabancılaşmış insanlığın suçunu üleşmemek için sarılmıştım onu. Bileğine yabancılaşmış kölenin, dudağına yabancılaşmış duanın, yüreğine yabancılaşmış ozanın suçunu üleşmemek için sarılmıştım onu. Kuşanır gibi sarılmıştım kanı ve külü. Onu kana ve küle dönüşmüş canım gibi sarılmıştım. Vahşetin izlerinde, korkunun güzlerinde sarılmıştım. Sarılmış ve acıların ördüğü yaşamında aramaya başlamıştım. Acılarını diri tutmanın tek yoluydu onu aramak. Tanımıydı. Uyuşuk bir yüreğin tortusuyla kanlı bir bataklığa gömülür gibi yaşamaktan sıyrılmanın da tanımıydı onu aramak. Hızlanıp onurla buluşmanın, onurlu yaşamanın da tanımıydı. Soluyup geldiği günlerde, sürüyüp geldiği yollarda aramaya başlamıştım onu. Görenlerin gözlerinde, duyanların sözlerinde aramaya başlamıştım. Dosyalarda, kayıtlarda, günahlarda, ayıplarda aramaya başlamıştım. Şarkılarda, öykülerde aramaya başlamıştım. Kucaklarda, bıçaklarda aramaya başlamıştım. Lanetlerde aramaya başlamıştım onu. Yalanlarda, incillerde, hücrelerde, Kur'anlarda aramaya başlamıştım. Kuşkularda, sövgülerde, sorgularda aramaya başlamıştım onu. Arayış, merakın yavrusuydu. Merakı ölüm doğurmuştu. Ölüm anasıydı onun. Mirasını parça parça topladıkça, koynumdaki silik fotoğrafları yanında biriktiriyordum. Biriktirdikçe anlatıyordum ona. Kendi yaşamında büyüyordu çünkü. Besini yaşamıydı, acısıydı. Yaşamıyla besliyordum onu. Karanlıktaki kentleri anlatıyordum. Aygırların, aygırcıların böğürtülerini, duvarları döl kokularıyla sıvanmış aygır depolarını anlatıyordum. Vahşetinin hesabı sorulmaz olmuş karakolları, kışlaları, hücreleri anlatıyordum. Karanlıktaki kentlerin kuduz gecelerini, garajları, bentleri, dere boylarını, düzülmüş köpeklerin uluyarak can çekiştiği garnizon çöplüklerini, kan tüten yaraları, bağırsakları, bıçakları, ırzına geçilen bebekleri anlatıyordum. Dilleri kesilen, gözleri oyulan insanları, karınları yarılan gelinleri, imamları, paşaları, genel evleri, hastaneleri, ateşle dağlanmış götleri böceklere yedirilen çocukları anlatıyordum. Anadolu'nun karanlıktaki kentlerinde esen çöl rüzgarını, akbabaları, leş kargalarını, kanlı baskınları, lağmakan sokaklara atılan çocukları, yargıçları, bayramları, camileri anlatıyordum. Aydınlıktaki kentlerin insan teniyle, insan yüreğiyle, gözyaşıyla semiren zevk makinalarını anlatıyordum. Can yiyen canavarlarını, yasalarını, karanlık soluk borusunu, dipsiz yemek borusunu, papazlarını, yobazlarını, hokkabazlarını anlatıyordum. Avrupa'nın aydınlıktaki kentlerinin gününde gecesinde sarınmaz, korunmaz, duyulmaz olmuş külü, kanı, yalnızlığı anlatıyordum. Buz kesmiş ürpertiyi, mala dönüşmüş canı, derli toplu özlemleri, ölçülü biçili, meraklı anlatıyordum. Onunla tanışmamız ölümlerde filizlenmiş bir tanışmaydı. Anası ölümdü. Yaşamını ölümüne gizleyip gelmişti bana. Yaşamı ölümün yavrusuydu, ölümü ise yaşamın, bir ana yavruydu. Kan ve küldü yolumun kapısı, ölümlerdi. 2. Herkes, kendi ömrünün dikenlerinde açmış çiçeklerin kelebekleriydi biraz. Anlaşılmaz derecede anlaşılmak için çırpınan, çırpındıkça kendi yemişine yem olan. Yaşamının bir noktasında yitmişti. Ömründen toplaya toplaya geldiğim izlerinde bir noktadan sonra bulunmaz, görünmez olmuş, bilinmez yönlere dağılmıştı. Bitmişti. Böylesine yitiklerin, öncelikle ölüm kayıtlarında arandığı bir yerde, Avrupa'nın aydınlıktaki kentlerinde yitmişti. Anadolu'nun Asya'ya açılan yamaçlarındaki karanlıktaki kentlerden, yaralar içinde sıyrılıp gelmişti. Canının sürekli koparılan sihli gibiydi gövdesi. Gövdesini kaçırarak gelmişti. Canının sürekli çiğnenen nasırı, sürekli yolunan filizi gibiydi gövdesi. Ömrüne diş diş kenetlenmişti, acısı olmuştu, acısına dayanılmaz yarası olmuştu. Ölümden sıyrılmanın tek yolu gibi düşlemişti dönüşü olmayan uzaklıkları. Ulaşabilirse eğer, ufukların ötesindeki aydınlıktaki kentlerde artık gövdesini dikeni gibi taşımayacaktı. Uçurumlardan düzlüğe doğru yaralanın uğultusuyla gelmişti. Karanlıktan ışığa doğru içgüdüleriyle gelmişti. Rüzgarın koynundaki çiçek tozları gibi, göç yolundaki kırlangıçlar gibi gelmişti. İş aramak için değil, yarasız yaşamak için gelmişti. Özgürlüğü tasarlayarak değil, insanlara benziyor olmanın içgüdüleriyle gelmişti. Birisini aramaya değil, kendisini bulmaya gelmişti. Ufukların ötesinde bilmediği bir yerlerde, bilmediği birilerinin bilmediği adreslerinde yaralarını dinlendirecekti. Bildiği tüm yerlerin, bildiği tüm insanların ulaşamayacağı bir yerlere ulaşacaktı. Sayılmakla bitmeyecek denli çoktu kaçmak istediği şey. Yaşarken her biri canından bir parça koparmıştı. Her birinin kıskacında canının izleri vardı. Canı dağlanmış, yağmalanmış bir candı. Yengeç kümesine düşmüş karıncaydı canı. Sırtlan pençesindeki karacaydı. Anası dönmemiş sülün yavrusu, sele kapılmış buzağıydı. Tek isteği içinde çırpındığı kapandan kurtulmak, canını uzaklara kaçırmaktı. Kurtulmuş ve yitmişti. Ulaşabildiği en uzak noktayı yine en yakınında kendi canında bulmuştu. Sezgilerimin yönüydü bu. Onu ilkin ölüm kayıtları arasında aramaya başlamıştım. Binalar uzun uzun koridorlarla doluydu. Koridorlar sıra sıra numaralı odalarla, odalar dizi dizi dolaplarla, dolaplar küme küme dosyalarla doluydu. Dosyalarda sahipli sahipsiz sayısız ölüm kayıtlıydı. Binalarda, koridorlarda, odalarda, dolaplarda, dosyalarda her şey yerli yerindeydi. Düzenliydi. Yemek saatleri, kahve molaları, izin günleri, telefon süreleri, konuşma konuları, soru sıraları, yanıt ölçüleri yerli yerinde, düzenliydi. Başvuru dilekçeleri, morg raporları, ölüm tutanakları, kalemlikler, daktilolar, sekreterler, müdürler, yetki oranları milim milim yerli yerinde, milim milim düzenliydi. Bakışlar, ses tonları, kızgınlıklar, gülüşler, küçümsemeler, öksürüşler, çağrışlar, yardımlar, gün erteleyişler, havale edişler, olanaklar, olanaksızlıklar yerli yerinde düzenliydi. Tek düzensizlik yerli yersiz ölü vermiş sahipsiz ölülerdi. Aydınlıktaki kentlerin dosyalarında karanlıkta kalmış ölümler arasında aramıştım onu. Sahipsiz ölülerin izlerinde aramıştım. Karanlıktaki kentlerden gelmiş ve karanlıkta kalmıştı. Ölmeksizin yitmenin inanılmaz olduğu bir dünyada yitişiyle karanlıkta kalmıştı. Yitmişti. Son iziydi yitmiş olması. Beni, karanlıkta kalmış ölüm kayıtları arasında dolaştıran da bu yanıydı. Ölüm, anasıydı onun, iziydi. Yittiği noktada sezgilerimin yönündeki iziydi. Ölüm kayıtları arasında ve kayıtçıların ölü bakışları altında boğulurcasına dolaştığım koridorlardan sayfalarca ölüm notuyla çıkmıştım. Dosyalarda kayıtlı ölüler ne kadar yaşıyorsa, sabahları koridorlara, odalara dolan insanlar da o kadar yaşıyorlardı. Dosyalarda sahipli diye kayıtlı ölüler ne kadar sahipliyse, kimlik kartlarını cüzdanlarının en görünür yerine iliştirerek sabahları odaları dolduran insanlar da o kadar sahipliydi. Klasörlerin açılmamış üzere bağlanmış naylon kementleriyle çıkmıştım odalardan. Kağıtları sararmaktan koruyan ilaçların kokularıyla çıkmıştım. Mürekkep kokusuyla, iliksiz kemik tadıyla çıkmıştım. Tülle, ceplerimde külle, yerli yerine basılmış mühürlerle, düzenlenmiş tarihlerle çıkmıştım. Miyoplaşmış gözler, rengi kaçmış gülüşler, kedi posterleri, ojelenmiş tırnaklar, pipolar, tatil öyküleriyle çıkmıştım. Eksiği bir türlü tamamlanamamış başvuru dilekçeleriyle, öğütlerle, önerilerle çıkmıştım. Çıkmış ve çırpınmıştım. Kanatlarını karınca sarmış yaralı çaylak gibi, göç yolunda düşmüş sızılı leylek gibi çıkmıştım koridorlardan. Çıkmış ve paspasların, kaloriferlerin, kompütürlerin, parafların, mühürlerin, akvaryum balıklarının, şemsiyelerin, yapma çiçeklerin, yaşam öğütlerinin, bitmez telefon konuşmalarının, bekleme sıralarının gürültüsünden çırpına çırpına ayıklanmıştım. Sahipsiz ölülerin bazılarına hiç yaklaşamıyordum. Bir park ağacında, bir koruda, bir nehrin sularında, bir kıyıda kimsesiz, kimsiz, kimliksiz bulunuvermiş, bulundukları yerde izleri de silinivermişti. Yaşamışlardı ve ölmüşlerdi fakat ne yaşamlarına ne ölümlerine ilişkin izleri kalmıştı. Anılarda ve tutanaklarda da solgun yaprakçıklar gibi uçuşuyorlardı. Acıma, yatsıma, yadırgama, küçümseme, aklama, karalama cümleleriyle süslenmiş söylentilerde dolaşıyorlardı. Kimisi ise sadece anılarda, o da anımsanmaz olmuş izleriyle dolaşıyordu. Bakışlarını içimde büyütmeye çalıştığım ölüm yavrusunun izlerine dönmüştüm. O yılı güz aylarına dek duman içinde çırpınarak yönsüz uçan kuşlar gibi geçirdim. Yürüdüğüm her yol bulanık bir boşluğa iniyordu. Sonu gelmeyeceği duygusuna kapılıyordum. Yaşamda da ölümde de ikiyüzlülüğün başat olduğu duygusuna kapılıyordum. Herkesin birbirini kandırmaya çalıştığı duygusuna kapılıyordum. Bir ara kurulardan topladığım yaz böceklerinin kabuklarıyla kendimi yatıştırmaya, oyalanmaya çalışmıştım. Bir ara telefon rehberlerindeki adreslerinden tanımadığım insanlara mektuplar yazarak oyalanmıştım. Bir ara intihar yardım servislerine telefon edip yaşam öğütlerini dinlemeye başlamıştım. Değişik zamanlarda değişik insanlar olarak ölüm kararı veriyordum. Vicdan azabı çeken emekli bir polis olarak, kimsesiz bir yaşlı olarak, günahkar bir dindar olarak, batmış bir iş adamı, umutsuz bir koca, aranan bir suçlu, haksızlığa uğramış masum, aç ve işsiz kalmış bir yabancı, ülkesine geri yollanmak istenen bir sığınmacı, sevgilisi intihar etmiş bir sevdalı olarak telefon edip ölümün yamacındaki bir insana verdikleri öğütleri dinlemiştim. Ve güze doğru artık aydınlıktaki kentlerden ayrılmaya karar vermiştim. Sağır dilsiz yaşlı kadını o günlerde tanıdım. Ölümlerde sürdüğüm izler beni ona götürmüştü. Ağaçların sarardığı, göğün daha sık yağmurlandığı kent sokaklarına, at kestanelerinin çınar yapraklarının döküldüğü günlerdi. Yaz boyunca eşyalarıma kokularını sindire sindire kurumuş, çantamdaki leylaklar gibiydi kadının yüzü. Kurumuş bir kadındı. Beyazlı, eflatunlu, morlu giysileri de solgundu. Her şeyine zamanın biriktirdiği ağır bir koku sinmişti. Duymuyordu, konuşamıyordu. Garip çığlıklar dışında ses oluşmuyordu gırtlağında. Tek canlı noktası gözleriydi. Derin gözlerine çekilmiş canlı kalmaya direniyorlardı. Yüzünü ve kafatasını saran derisi ip incecikti. Kafatasının derinlerine çekilmiş olan gözleri anlatmamanın ateşiyle yanıyordu. Gözleri yangınlardan kalmıştı sanki sağır dilsiz yaşlı kadına. Bir akşamüstü karşılaşmıştım onunla. Kilisedeki ayinden dönüyordu. Her pazar kiliseye mum yakmaya gittiğini söylüyordu komşuları. Tutkusuydu ateş. Sönmüş mumları tek tek özenle ateşliyordu. Dizi dizi yanan mumları dudaklarında kendince kıpırtılarla uzun uzun seyrediyordu. Çıkardığı sesler kimi zaman kızdığı, kimi zaman ağladığı, kimi zaman dua ettiği izlenimi veriyordu. Mumlarla konuşuyor, mumları dinliyor, bir şeylerin sözünü veriyor, sözünü alıyordu. Neyi nerede nasıl konuşacağımı kestiremeden beklemiştim onu. Kolları, gözleri ve belirsiz çığlıkları yüreğinin diliydi. Onlarla anlatıyordu, yaşamının bir noktasından sonra yitmiş, yitişi de belirsizleşmiş bir insanın izlerini sağır dilsiz yaşlı kadının belirsiz çığlıklarında, bakışlarında arıyordum. Ateş yumağı gözlerinde bulmuştum külü. Aradığım küldü. İçgüdülerimde kanın kardeşiydi kül. Sağır dilsiz yaşlı kadın bir yangının tanığıydı. Belki de bin yangının tanığıydı. Yangın isinde kararmış taşlar, biriket parçaları, yangın artığı paçavralar, tahta parçaları, yamuk yumuk demirler arasında yaşıyordu. Nazi dönemine ilişkin sararmış eski fotoğraflar vardı duvarlarında. Dolabında özenle toplanıp özenle saklanmış eski giysiler, kırık oyuncak parçaları vardı, albümleri vardı. Eski bir sandığın içindeydi albümleri. Kırıkları telle tutturulmuş, bir parçası yanmıştı sandığın. Albümlerinin sayfalarına genellikle gazetelerden topladığı fotoğrafları iliştirmişti. Nazi döneminin zulümlerini gösteren fotoğraflardı çoğu. Belli ki çocukluğu ve ilk gençliği o dönemde acılanmış bir kadındı. Ateşin olduğu gibi etin kemiğin külünü de teninde yaşamış bir kadındı. Kimsesizdi. Günün belirli saatlerinde orta yaşlarda bir kadın belediyeye ait bir minibüsle yemek getiriyordu ona. Karavana türü bir yemekti. Her gelişinde aynı sesler ve aynı davranışlarla sağır dilsiz yaşlı kadının sağlığını soruyor, aynı sesler ve aynı davranışlarla yemeğini masasına koyuyor, aynı sesler ve aynı davranışlarla topluyor, aynı sesler ve aynı davranışlarla sağ solu düzenliyor, aynı sesler ve aynı davranışlarla vedalaşıyordu. Karavana türü bir ilişkiydi. Sonra yine anıları, külleri ve yüzünü dayayıp sokağa seyrettiği penceresiyle bir başına kalıyordu sağır dilsiz yaşlı kadın. Aydınlıktaki kentler uygarlığının güvencesi altında ölümünü bekliyordu. Uygarlık, ölümünü tok olarak bekleyebilmesini güvence altına almıştı. Karavana türü bir uygarlığın, karavana türü güvencesi altındaydı. Anılarının müzesinde acıları güvence altına alınmıştı. Kimsenin onları elinden alıvereceği gibi bir korkusu yoktu. Tokluğu gibi anıları da güvence altındaydı. Mumlarıyla, külleriyle, anılarının kampında bir başına yaşıyor, yüzünü dayadığı penceresinden, kafatasının derinlerine çekilmiş alevli gözleriyle uygarlığı seyrediyordu. Her günün aynı saatlerinde, aynı seslerle, aynı davranışlarla geçen araçları, insanları her günün aynı saatlerinde, aynı seslerle, aynı davranışlarla açılıp kapanan dükkanları, kapıları her günün aynı saatlerinde, aynı seslerle, aynı davranışlarla dağıtılan, mektupları, reklamları, her günün aynı saatlerinde, aynı seslerle, aynı davranışlarla temizlenen kaldırımları, pencereleri, her günün aynı saatlerinde, aynı davranışlarla temizlenen kaldırımları, pencereleri, her günün aynı saatlerinde, aynı seslerle, aynı davranışlarla selamlaşan memurları, satıcıları, her günün aynı saatlerinde, aynı seslerle, aynı davranışlarla köpeklerini gezintiye çıkaran sokak sakinlerini. Sağır dilsiz yaşlı kadına ilişkin olarak konuştuğum herkes, aynı sesler ve aynı davranışlardaki yapmacık üzüntü tonuyla aşağı yukarı aynı şeyleri söylemişti. Yalnızlığı, kimsesizliği, sağırlığı, dilsizliği, sağlığının ve yaşamının belediyece güvence altına alınmış olduğu mumlara ve küllere olan merakı, savaşı görmüşlüğü, delirmiş ve artık bunamış olduğu idi. Sağır dilsiz yaşlı kadın yanmış fotoğraflar, yanmış örtüler göstermişti bana. Güyü göstermişti. Kül dolu çanakları vardı. Küçük kuş çığlıklarıyla küllerini kutsuyor, dualar ediyordu. Kırlangıç ölüleri gibiydi külleri. Mumlarını yaktığı kibrit çöplerini de yıllardır kavanozlarda topluyordu. Sadece yangının değil, külün de tanığıydı kadın. Onu daha iyi anlamaya çalıştığım günlerde polis uzun uzun kimliğimi soruşturmuştu. Komşuları delileri araştıran biri olduğumu düşünmüştü. Bakıcısı kadın ilkin tarihçi sonra antikacı olduğumu sanmıştı. Sonra da sosyal yardım servisinin bir görevlisi olduğuma karar kılınmıştı. Kadının yaşadığı sokakta yanan bir evden söz edilmişti. Kayıtlara sıradan bir yangın olarak geçmişti. Yanan bina yıkılacağı günü bekleyen eski boş bir binaydı. İtfaiyeciler anılarını anlatmak için ömrünce beklediği fırsatı ilk kez bulmuş insanların duygusuyla ne kadar çırpındılarsa da belleklerinde yangına ilişkin heyecan yaratacak bir iz bulamamışlardı. Sürekli olarak ve ısrarla anıları olan başka yangınları anlatmak istiyorlardı. Sadece birinde sağır dilsiz yaşlı kadına ilişkin silik izler kalmıştı. Yangın sırasında kadının yangına doğru koşmaya çalıştığını anımsıyordu. Zorla uzaklaştırmışlardı. İtfaiyeci nereye götürülmüş olduğunu bilmiyordu. Komşuları kadının ertesi güne evine getirildiğini söylüyordu. Bakıcısı kadının ne yangından haberi vardı ne de o günlerden. Sadece belli günlerde bakım ve tedavi için kliniğe yatırılır demişti. Polis yangını kadının çıkarttığını kanıtlamaya çalıştığımı düşünerek alay ve şakayla karışık bir kahkaha atıp uğraşmak için yaşıma uygun daha ciddi işler aramama salık vermişti. Ve zaten konuşabildiklerim sadece trafik polisleriydi. Sağır dilsiz yaşlı kadın bir canlıyı anlatır gibi anlatıyordu yangını. Çığlığıyla, kollarıyla, gözleriyle, her şeyiyle yangını anlatıyordu. Çatılardaki güvercinlerle, albümlerindeki fotoğraflarla yangını anlatıyordu. Kutsayarak küllerini gösteriyordu. Küllerini incitmek istemediği bir canlıya dokunur gibi dokunuyordu. Koynumdan çıkarıp gösterdiğim fotoğrafı küçük kuşların korku çığlıklarıyla kapmıştı elimden. Kutsadığı külleri gibi tutmuştu sonra. Kadının elleri, kolları bir tavuğun ayaklarını anımsatıyordu. İncecik, kupkuru, bumburuşuktu. Fotoğrafa bakarken göz çukurlarına yaş dolmuştu. Albümlerinde Nazi dönemi fotoğrafları arasına iliştirmiş, çiçekmiş gibi külleriyle örtmüştü. Onun yakınında olduğum, izi üstünde olduğum duygusuyla titremiştim. Kadının çığlıklarında ölümün içimdeki yavrusunu saran bir şeyler vardı. Kadının çığlıkları, çiçekleri duygularımda açmış leylaklardı. Çantamda yaz boyunca eşyalarım arasında kurumuş leylaklarımdan verdiğimde, alıp onları da külleri arasına koymuştu. Yağmur suyu toplanmış taş oyukları gibiydi göz evleri. Kafatasının neresinden geliyordu bunca yaş anlamıyordum. Yanından gitmemi istemeyen tek insan sağır dilsiz yaşlı kadındı. Kuş çığlıklarını andıran seslerine daha hızlı olmamı isteyişinin duygularını gizliyordu. Her biri bir yana uçan kırlangıçları vardı sesinin. Tanımlarını bulmak için tanımları bulunsun diye çırpınan çığlıklardı. Ölümün tanımını aradığım günlerde ölü gibiydi artık. Kendiliğinden tıkanıp tükenmişti içimde. Kendi tükenişinde yavruluyordu. Canda tükenmiş, kanda ve külde yavrulamıştı. Köpükte ve leylaklarda yavrulamıştı. Sağır dilsiz yaşlı kadın gibi sadece benim için belirgin, dünya için belirsiz çığlıklar içinde tıkanmıştım. Sonuçlarda tıkanmıştım. Tıkanışımdan sıyrılmam için içimde çınlayan sesi tanımlamam, anlaşılır kılmam gerekiyordu. Aradığım şeyin belirsizliğinden kurtulmam gerekiyordu. Anlaşılırlık, somutluğum olacaktı. Kendime karşı güvenim, yaşam güvenliğim olacaktı. Belirsizlik, beni de belirsiz bir ölümün, belirsiz bir parçası kılıyordu. Suçlusu, suskunu kılıyordu. Yaşamın bezgini, küskünü kılıyordu. Ölümü, yaşamdan daha gerçek kılıyordu. Sonuçtan sıyrılmaya zorluyordu beni duygularım. Başa dönmenin isteği besleniyordu içimde. Karanlıktaydı başlangıç. Karanlıktaki kentlerdeydi. Duygularım beni karanlıktaki kentlerin sokaklarına çekiyordu. Onunla tanışmamız ölümünden az sonraydı. Daha doğrusu ölümüydü tanışmamızın nedeni. Beni yaşamına çağırıyordu. 3. Allah'ın ve devletin buyruğuydu kan ve kül. Yaşam, kan ve külün tarihinde kayıtlıydı. Uysal da, isyankar da, örtüsü ömür olan bir yatakta, kana ve küle sarılmıştı. Karanlıktı. Kent karanlıktı. Karanlıktaki kentin sokaklarında köpekler uluyordu. Acıların eğlence nedeni olduğu bir kentti. Asker kokan bir kentti. Asker kokusunun kanda ve terde ekşidiği bir kentti. Döl, lağım içindeydi. Lağım içinde bir kentti. Çamur ve toz içindeydi. Kandil kokan bir kentti. Kur'an ve iman kokan bir kentti. Çöplük ve genel ev kokan bir kentti. Çocuklarının ücreti yaşlarına, kızlıklarına, erkekliklerine göre biçilen bir kentti. İşkence odasına kapatılmış, musalla taşına yatırılmış, kumar masasına serilmiş, kan gölüne atılmış, atış talimgahı kılınmış bir kentti. Dili kesilmiş, gözleri biberlenmiş bir kentti. Okunmuş, üflenmiş bir kentti. Hastalığı gizlenmiş, gazlanmış, zehirlenmiş bir kentti. Acıların sindirildiği bir kentti. Asyalı gecelerinin karanlığında kavrulmuş çöl rüzgarlarının estiği bir kentti. Susuzdu, uykusuzdu, huysuzdu. Dağlanmıştı, ağlanmış bir kentti. Allah'ın postallarla, palaskalarla, hamamlarla insanları yönettiği bir kentti. Düşü kurumuş, sesi erimiş, tadı çürümüştü. Duaların silahla, silahların duayla taşındığı bir kentti. Ziftliydi, zifiriydi. Yaşamı boyunca çiviliydi. Dağlarında dövüş olan bir kentti. Karanlıktaki kentin sokaklarında geceleri acı acı uzun uzun uluyordu köpekler. Hasan'ı bu köpeklerden biri bulmuştu. Dişi bir köpekti. İnsanlar tarafından binlerce kez düzülmüş bir köpekti. Bağırsakları dışına dökülene dek düzülmüştü. Toprakta çamurlanıp kurumuş kanlı bağırsağını yarı ölü ardı sıra sürüyordu. Kara tüyleri arasındaki beyaz benekleri de yağlar içinde kararmıştı. Döl kusan, kan kusan bir köpekti. İnsanlarca ölümüne doğru düzülmüş bir köpekti. Tekmelenmekten, değneklenmekten, taşlanmaktan artık karanlıktaki kentin sokaklarına giremez olmuştu. Kentin dışındaki çöplükte yaşıyordu. Yılanlar, tırtıllar, çakallar arasında yaşıyordu. Akbabaların, kargaların, farelerin leş gözleyen bakışları altında yaşıyordu. Kurtlanmaya başlamış bağırsaklarını karıncalar sarmıştı. Geceleri çöplükte uluyarak korunan köpeklerden biriydi. Bağırsağı döküleli beri köpek sürülerine de sokulamaz olmuştu. Yalnız dolaşan bir köpekti. İnsanların dölle doldurduğu gövdesinin bir yanını fareler parçalamıştı. Artık yaralarını yalamaktan da vazgeçmiş bir köpekti. Dili kurumuş, canı erimişti. Gündüzleri çocuklar geliyordu çöplüğe. Çoğunluğu çingene çocuklarıydı. Çöplükte ilkin çocuklar eşelenmeye başlıyordu. Çöplüğün hayvanları, insanları birbirine alışkındı. Kan, döl, leş kokusu, çürümüş et, çürümüş soğan, çürümüş teneke birbirine alışkındı. Yara, gözyaşı, küf. Ölüm, nefret, korku birbirine alışkındı. Çöplük, irin ve leş kusarak, zift ve balgam kusarak nefes alıyordu. Kendi savaşıyla, kendi barışıyla ayrı bir dünyaydı. Belediye zaman zaman ateşliyordu çöplüğü. Topluca zehirlenmiş köpekler, hastalıktan ölmüş at, eşek, inek, tavuk leşleri, düzülüp öldürülmüş sahipsiz çocuklar, hücrelerde parçalanmış insan cesetleri. Topak topak kül çamuru, köpük köpük duman olup çöplüğe yayılıyordu. Köz olup kurudukça kurtlar kaynaşıyor, akbabalar, fareler, köpekler, çocuklar eşeleniyordu. Karakola verilen köpekler çöplükte adam yiyor haberiyle çöplüğe gelen bekçiler, Hasan'ın yanı başında bulmuşlardı köpeği. Sanki ölümü koklamak için uzanmıştı yanı başına Hasan'ın. Boynunu Hasan'ın bağrına yaslamıştı. Akbabalara, farelere karşı acı acı uluyordu. Bekçilerin tekmelerine dek de öylece beklemişti. Sonra kıvrılıp ölümüne dönmüştü. Hasan delik teşikti, parça parçaydı. Cesedine karıncalar, kurtlar üşüşmüştü. Üstünde irileşmiş kara sinekler vızıldıyordu. Eti deşebilen sineklerdi. Yaralarından, boğazından, gövdesine kurtlar, karıncalar dolmuştu. Kanı kararmıştı. Kurumuş kanıyla teni bir kat daha kararmıştı. Bekçiler Hasan'ın cesedini el değmeden kürekle bir çuvala koyup ciple karakola taşımışlardı. Çöplüğün kuzey yakası askeri bölgenin yasak alanına bakıyordu. Askeri alan dikenli tellerle çevriliydi. Uzaktan kışla binaları görünüyordu. Cemseler, tanklar, toplar, askeri araçlar, öbekler durumunda sıralanmıştı. Askeri alanın sınırı boyunca belli aralıklara nöbetçi barakaları vardı. Kurumuş dere yatağında uzayıp gidiyordu çöplük. Kente bakan yüzünden aygır deposu görünüyordu. Duvarlarına aygırların döl kokusu sinmişti. Aygır deposunun bir yanı ağır olan geniş bir avlusu vardı. Avluyu çevreleyen kerpiç duvar, saman ve döl karışımı bir renkteydi. Yer yer parçalanmış, ufalanmıştı. Döl kokusu, aygır böğürtüleri, kışladaki askerlerin eğitim bağırışları, marş, dua, köpek ulumaları, çamur, irin, kan, pislik, lağım, bok, yağ, leş, kusmuk, sırtlan hırıltısı, karga sürüleri, akbabalar, fareler, sinekler, at kişnemeleri, motor sesleri, kül, ateş, çocuk solumaları çöplükte birbirine karışıyordu. Çöplük buluşma yerleriydi. Çingene çocukları yakalamak için zaman zaman askerler geliyordu çöplüğe. Yakalayamadıklarında uzaktan pazarlık yapıyorlardı. Kız olmalarına, erkek olmalarına, yaşlarına göre fiyat biçiyorlardı. Yakalayabildiklerini çöplük çevresindeki yıkık kerpiç evlere götürüyorlardı. Kaçmanın, bağırmanın, ağlamanın, gidip kentte anlatmanın küfürden dayağa, dayaktan ölüme dek ayrı ayrı bedelleri vardı. Zaman zaman çocuklar çöplükten dişi köpek yakalayıp kışlaya götürüyorlardı. Bahşişi en bol köpekler uyuz olmayanlarıydı. Çocukların da köpeklerin de uyuz olmayanı yok denecek denli azdı çöplükte. Kentte pazar kurulduğu günlerde yöre köylüleri iniyordu kente. Satacakları eşyalarıyla, hayvanlarıyla iniyorlar, alışveriş gereksinimlerini o gün gideriyorlardı. Dölletmek istedikleri hayvanlarını da birlikte getiriyorlardı kente. Eşyalarını ve ailelerini pazar yerinde bırakıp, dölletmek istedikleri hayvanlarını aygır deposuna götürüyorlardı. Makbuzlarını kestirip sıralarına göre avludaki çengellere bağlıyorlardı. Dölleme günlerinde aygır deposunun çevresine çocuklar da geliyordu. Gizlice yaklaşıyorlar, üçerli beşerli duvar diplerine sinip döllenme şenliğini seyrediyorlardı. Zaman zaman çocukları kovalamak, kovaladığı çocuklardan birini yakalamak, aygırcı başının zevklerinden birisiydi. Hayvanları düzüşürken aygırları gibi ağzı köpüren bir adamdı. Toplu dölleme günlerinde aygır deposunun çevresine kentten de insanlar geliyordu. Aygır deposunun yollarında ceplerinde leblebi, akide şekeri, çakı, çakı zinciri gibi çocuk oltalarıyla dolaşıyorlardı. Aygır deposunun ön cephesinde boş arsalar vardı. Arsalardan sonra kentin kenar mahalleleri başlıyordu. Kent girişinde polis ve jandarma karakolları vardı. Karakolların çevresindeki kerpiç evler insanlarından boşaltılmıştı. Çoğunun duvarları yıkılmıştı. Polis karakolunun baktığı sokak camiye giden sokağa açılıyordu. Namaz saatlerinde avlusuna dek insanla doluyordu cami. Avlusunda musluklarından su akmayan kuru bir havuz vardı. Suyla doldurulmuş teneke ve ibrikler havuz boşluğuna sıralanmıştı. Sararmış, bulanık, çapak çapak toza sarmış da tenekelerin suyu. Isınmış yağ gibi koyulaşmıştı. Havuz duvarındaki levhada, tenekelerdeki suyu sadece abdest alanların kullanabileceği, abdest alanlarında tutumlu kullanmaları gerektiği yazılıydı. Çardaktaki, çatıdaki, duvardaki, duvar diplerindeki serçeler, güvercinler, kediler, köpekler abdest alanları gözlüyordu. Abdest artığı suya toprak emmeden ulaşmaya çalışıyorlardı. Subay lojmanlarının olduğu bölge kentin kuzey yakasındaydı. Demir kule üstündeki su deposu kentin her yanından görünüyordu. Kent zenginlerinin, eşrafın ve kentte oturan köy ağalarının evleri de subay lojmanlarının çevresindeydi. Emniyet müdürü, vali, belediye başkanı ve yüksek dereceli devlet memurlarının evleri de aynı bölgedeydi. Polis evleri bu bölgenin yakınında ayrı bir blok oluşturuyordu. Karanlıktaki kentin sadece bu bölgesi tüm gece ışıklıydı. Sadece bu bölgesinde ağaçlar ve suyu akan çeşme vardı. İkişerli, üçerli askerler, polis ve asker cipleri gece gündüz devriye gezmekteydi. Kentli çocukların ve halkın bu bölgeye girmesi de yaklaşması da yasaktı. Köylerden ve belediyeden işçi alınmıyordu bu bölgeye. Erler çalışıyordu. Kent içinde ayrı bir kent gibiydi bu bölge. Parkı, okulu, garnizona bağlı eğlence salonu, alışveriş merkezi ve spor alanlarıyla kent içinde ayrı bir kentti. Subay eşlerini, nöbetçi askerleri araçları gezdiriyordu. Kimi zaman birbirlerine, kimi zaman askeri kışladaki salona, biriç oynamaya, çene çalmaya askeri cipler götürüyordu subay eşlerini. Köylülerin, çingene çocuklarının, hayat kadınlarının, dilencilerin, eşcinsellerin, sokak satıcılarının bu bölgeye gidip gelen yollarda dolaşmaları da kesinlikle yasaktı. Bu bölgenin çevresinde görünen başıboş kedi ve köpekler de hemen ya askerlerce vuruluyor ya belediye görevlilerince zehirleniyordu. Karanlıktaki kentin çarşısı gün boyunca kalabalıktı. Sıra sıra dükkanlar, yük ambarları, kahvehaneler vardı. Çarşı sokakları köylülerle, sokak satıcılarıyla, kentliyle, çocuklarla, at arabalarıyla, başıboş kedi ve köpeklerle, çuval çuval eşya yüklü eşeklerle, askerlerle, polislerle gün boyu hınca hınç doluydu. Bin yamalı giysileri içindeki insanlar sık sık yaklaşıp uzaklaşan polis sirenleri, bağırışmalar, koşuşmalar, kaçışmalar, ter kokusu, soğan kokusu, toz toprak, asker kokusu, sidik kokusu, yanmış yağ kokusu, esans kokusu, sis, duman, sümük, balgam, küfür gün boyunca birbirinin içinde kaynaşıyordu çarşıda. Kent hamamı da çarşı yolu üstündeydi. Haftanın bir günü kadınlara ayrılmıştı. O gün hamam yolunun kahvehanelerinde oturanlar çoğalıyordu. Kahvehanelerin önündeki oturak benzeri küçük iskemleler sabahın erken saatlerinden karanlık çökene dek dolu oluyordu. Hamam yolundaki kadınlar ellerinde hamam torbaları yanlarında çocuklarıyla o gün diğer günlere oranla daha hızlı yürüyorlardı. Esmer tenleri kızarıncaya dek ovunmuş olarak çıkıyorlardı hamamdan. Hamamdan çıkan kadınları seyretmek kentlinin hem namus suçu ve ayıbıydı hem de kaçınamadığı zevkiydi. Kimi kahvehanelerin garsonları günah işledikleri duygusuyla dolu olarak 31 çeken çocukları sevap işledikleri duygusuyla dolu olarak kahvehanelere sokmuyordu.